Ayrım 11.
Babana söyleseydin Freud'u yaratmasaydı dediler. İkiniz de Yahudisiniz, birbirinizden utanın dediler. Yavrum, senin adın Hülya mı dediler. Bacakların ne kadar güzel dediler. Bu barda çalışan Maria Magdalena diye bir kadın var mı dediler. Kadın anlamayınca yüksek sesle güldüler. Terden sırılsıklam oluncaya kadar dans ettiler. Sabaha kadar içtiler. Yolda eve giderken birbirleriyle kavga ettiler. Selim düştü, ayağı burkuldu. Bir hafta yattı evde, şiş ayağının üstüne basamadığı için. Ötekilere bir şey olmamıştı. İçkiyi bırakmaya karar verdi. Durmadan İncil okudu. Can sıkıntısıyla günler geçti. Sonunda dayanamadı, oturdu, İsa'ya kısa bir mektup yazdı. Sevgili İsa, bütün olanlar için özür dilerim. Kabahatin bende olduğunu biliyorum. Günlerdir durmadan seni düşünüyorum. Kitabını elimden bırakmıyorum. Bütün meselelerde sen haklısın. Bugün düşündüklerimi seninle birlikte olduğumuz gün bilseydim, her şey başka türlü olurdu. Fakat göreceksin, bir daha buluşursak nasıl istediğin gibi bir adam olacağım. O kadar değiştim ki beni tanıyamayacaksın. Çarşamba günü annemler evde yoklar. Gelebilirsen rahat rahat konuşuruz. Seni seven Selim. İsa gelmedi. Mısra 12. Kucaklamak isterdi ölümü ve sonsuzu. İnsan yapısındaki çelişkiler onun ne ölüme ne de sonsuzluğa bir türlü dayanamadığını gösteriyor. Sonsuzluk da ölüm kadar ürkütücü bir gerçektir. Sonsuzluk yalnız Allah'ın dayanabileceği bir güçlüktür. Yeri gelmişken sonsuzluğa mahkum edilen uçan Hollandalı'nın sözünü etmeden geçemeyeceğim. Selim küçükken önceleri bu adamı Hollanda Hava Yolları sanıyormuş. Sonraları Saffet Korkmaz'ın, bakınız Mısra 315, etkisiyle müzik, elbette klasik müzik, kültürünü ilerletince bu sefer de yarası operetiyle karıştırmaya başlamış adamı. Allah'tan o sıralarda James Mason ve Eva Gardner'ın başrollerini paylaştıkları Pandora filmini görmüş de aydınlanmış. Hem gemi hem de kaptanının adı Uçan Hollandalı olduğu için filmin başında durum biraz karışık. Pandora biliyorsunuz kutuyu merakından açtı da ümit dışında bütün kuşları uçurdu. İşte o kadın. Yalnız bu filmde oldukça aklı başında görünüyor. Uçan Hollandalı'yı, gemiyi değil kaptanı, bu ebedi lanetten kurtarmak istiyor. Eski zamanlarda geçtiğinden olacak, film oldukça karanlık. James Mason her zamanki gibi alt dişlerini ta diş etlerine kadar göstererek karaya çıkıyor. Derdi büyük, bir türlü ölemiyor. Bugünkü elektronik remote kontrole benzeyen bir sistemle kendi kendine idare edilen gemisinde sonsuzluğa ya da dini sonsuzluk olan kıyamete kadar dolaşmaya mahkum. Ancak kendisini onunla ölmeye razı olacak kadar seven bir kadın bulursa ölebilecek. Pandora insanlığın başına getirdiği felaketi tamir etmek için olacak, o fedakarlığı yapıyor. Tabii bu arada James Mason'a aşık oluyor. Kadınlar bu adamda ne bulurlar anlamam. Sonunda Hollywood filmlerinde pek rastlanmayan bir şey oluyor, ikisi de ölüyor. Konuyu bu duruma getirdikten sonra oğlanla kızı öldürmeden işin içinden çıkabilecek bir senarist de göremiyorum doğrusu. Ölüm sahnesi akşam cereyan ediyor. Sabah ağlarını çeken balıkçılar Uçan Hollandalı ile Pandora'nın cesetlerini balıklarla birlikte buluyorlar. Böylece Uçan Hollandalı adam isteğine kavuşuyor. Gemiye ne olduğu hakkında bir bilgi verilmiyor. Galiba filmin başlarında Hollanda sarayları eski kıyafetlerle James Mason'un Tanrı'ya nasıl karşı geldiği ve karısını nasıl korktuğu gösteriliyor. Ama asıl film Uçan Hollandalı Eva Gardner'la tanıştıktan sonra başlıyor. Sanıyorum Selim film başladıktan sonra girmiş salona. Hatta bir iki kişi de oturun göremiyoruz demişler. O telaşla filmin başlarını pek iyi anlayamamış. Kısacası insan bu tarihi olayla da bir kere daha anlıyor ki bazen sonsuzluk bile Amerikan filmleri kadar sıkıcı bir şey. Birinci şarkı. Selim Işık tanıdığım kadarıyla bu şarkıları yazmak için gerekli düşünce duygu birliğinden yoksun bulunmaktadır. Bu durum şarkıların özünde olduğu kadar biçiminde de yer yer göze çarpmaktadır. Bu nedenle şarkıların açıklamasına geçmeden önce bütününü biçim bakımından incelemek istiyorum. Selim her işinde olduğu gibi şarkıları yazmaya da bir Türk gibi başlamış ve bütün iyi niyeti ve çabasına rağmen İngiliz gibi bitirememiştir. Kafasındaki dağınıklığı anlatabilmek için şarkılara da dağınık bir biçim vermek gerektiğini sanmıştır. Bu dağınıklık bir biçim bozukluğu olarak bütün şarkılar boyunca sürüp gitmektedir. Nitekim birinci şarkıda 7-7 hece bölümlü 8 mısralık kıtalar ya da Selim'in yarım batı etkisiyle kullanmak isteyeceği deyimle stanzalar olarak görünen ilk biçim ikinci şarkıdan başlayarak hem her kıtadaki mısra ve hem de her mısradaki hece sayısı bakımından belirsiz ve düzensiz bir yapıya ulaşıyor. Selim ilk gençlik yıllarında etkileyen Siron de Burkrock'ın aşırı bir gurur yüzünden her zaman duygularını kesin kalıplar içinde ifade etmesine benzetilebilecek bir tutumunun yanında Christian'ın sevgilisini "Ah Roxanne, Roxanne" İç çekmelerimi hecelerin sayısını uyduramıyorum dediği mısrada olduğu gibi karmaşık ve acemi düzensizlikler yer alıyor. Buna karşılık birinci şarkıda hece vezni ve kafiye düzeninin getirdiği manzume havası, sonraki şarkılarda dağılmakta ve kalıplara uygun duygular yerine duygulara uygun kalıpların yer almasıyla şarkılarda belirli bir rahatlığa varılmaktadır. Ya da Selim böyle bir rahatlığa ulaştığını sanmıştır. Ne var ki bu bölümlerde de aruz ve koşmaların etkisiyle bazı zorlamalar yapıldığı gözden kaçmıyor. Böylece şarkılar organik bir bütünlükten yoksun kalıyor. Bunları kendisine anlattığım zaman sinirli bir acelecilikle daha iyi, daha iyi diye karşılık verdi ki bu sözleri de durumunu benim ifade edemeyeceğim bir açıklıkla ortaya koymaktadır. Biçimdeki kusurların yanı sıra bilgi eksiklikleri de şarkıların bilimsel gerçekliğine gölge düşürüyor. Daha mukaddime kısmında tek ve Türk sözüyle tarihi ihmalciliğinin ilk örneğini veriyor. Tarihin akışı içinde Türk bir bakıma tek kalmışsa da her zaman topluluk bilincinin verdiği akıl almaz dayanışma ve bütünlükle bu iki kelimenin tek ve Türk yan yana duramayacağını göstermiştir. Şarkılarda adı geçen ünlü matematikçi İpios'un da Geometrik ve Anatomik Analojiler adlı eserinde, Selim bu açıklamaların yazılışında sabırsız ve amansız yapısıyla her zaman ensemde dolaştığı için bu satırlarda yazılırken gene dayanamamış ve İpios'un da analojilerinde diye söze karışmaktan kendini alamamıştır. Sonunda senin dediği sözlerini bitirmesine engel olmak ve gereksiz bir hakarete uğramamak için biçim üzerine yaptığım incelemeyi burada kesmek zorunda kalıyorum. Bununla birlikte yazdığı mısralara neden şarkı dediğini ve milli karakterimize daha uygun görünen türkü kelimesini seçmediğini de kısaca açıklamaktan kendimi alamıyorum. Batı enstrümanlarıyla Türk müziği ya da son zamanlardaki söylenişiyle armonize edilmiş halk türkülerini oldum olası bir türlü sevememiş olan Selim, yazdığı mısralarında küçük bir ihtimal de olsa sonunda armonize edileceği korkusundan kendini bir türlü kurtaramamıştır. Her ne kadar Bela Bartok'un aynı biçimdeki aranjmanlarını kendisine gösterdimse de, İznik Konseyi ile ilk Ortodoks Katolik uyuşmazlığı dışında Hristiyanlık dünyasının çok sesli müziğin gelişiminde bir uyum sağlamış olması ve dillerinde birçok Türkçe kelime bulunan Macarların bile bu konuda bizden kaçınılmaz bir ayrılığa düşmesi onun kuşkularını artırıyordu. Modern resmi benimsememizde geçirilen sarsıntılar düşünülecek olursa, Selim'in bu çekimser tutumunu yadırgamamak gerekir. Fakat gene de şarkı yerine adı Türkçe olmasa da marş gibi milli karakterimize uygun bir ad seçebilirdi. Böylece mısraların arasına İzmir Marşı ya da Yastı Gittim Şen Geldim gibi marşlar koymak imkanı olurdu. Bu ikinci marş genel başlık olabilirdi. Düşünün bir kere. Dün, bugün, yarın gibi silik bir ad yerine Yastı Gittim Şen Geldim ve ondan sonra hemen birinci marş. Selim özellikle İzmir Marşı'nı ona annesini hatırlatması melodi ve söz bakımından insanları coşturmak yerine büsbütün mahzun etmesi gibi nedenlerle uygun bulmadı. Ve bu marşla iki adım ileri bir adım geri gidilen Mehter Marşı'nda olduğu gibi destan havasının dışına çıkıldığını ifade etti. Selim Alman militarizmini zaten hiçbir zaman anlayamamıştı. Hristiyanın bütün barışçı niteliklerine rağmen kan ve ateşe hiçbir çağda engel olamaması gerçeğini bir türlü kabul edemiyordu. Büyük İtalyan Rönesans ve Barok sanatı tenkitçisi Luigi Gordova, doğumu Madrid, De Vincenti'si işte tam bu sırada okudu. Hristiyanlığın resmi bir kurum kişiliğine bürünmesinin güzel sanatların gelişmesi bakımından zorunlu olduğunu, resim, heykel ve mimarlık sanatlarının gelişmelerini, Aziz Peter'in temelini attığı ve Aziz Paulus'un da İsa'ya rağmen sınıflarını kurduğu kiliseye borçlu olduklarını öğrenince gene aynı kilisenin Alman militarizmine engel olamamasını bir dereceye kadar bağışladı. Türklerin Viyana kapılarına kadar dayanmalarının Mehter Marşı'na değil de Ulufe dağıtım sistemine bağlı olduğunu öğrenince, bakınız Profesör Sancak Eltutar, Hugo von Miltriche'de Ulus Kavramı ve Profesör Ceritoğlu, Mehter ve Ulufe, bazı korkularının yersiz olduğunu gördü. Aynı Ulufe sisteminde daha sonra görülen aksaklıkların aynı kapılardan, Viyana kapıları, geri dönmemizin nedeni olduğunu anlayınca çok üzüldü. Gene de marş teklifimi kabule yanaşmadı. Mısra 13, 936. Bilindiği gibi Türk takviminde başlangıç tarihleri farklı iki ana sistem vardır. Bunlardan birincisi İsa'nın doğumunu esas alan ve Selim'in doğduğu sırada 1936 yaşına basan bir takvim sistemidir. İkincisi ise bundan tam 1000 yıl sonra başlayan ve Cumhuriyet'in ilanı sırasında Osman Vekai Efendi, o yıl 76 yaşındaydı, tarafından yerinde bir düşünceye dayanarak Türk Teraki Takvimi adı verilen sistemdir. Her iki takvimde Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlükte olduğu için nüfus kağıtlarına bazen birinci bazen de ikinci sisteme göre tarih düşürülmüş olması tarihi bile şaşırtacak karışıklıklar doğurmaktadır. Selim'in babası hemen her babanın yaptığı gibi oğlunu kütüğe doğumundan 7 yıl sonra kaydettirdiği için yukarıda bahsedilen ikilik bir yanı bir de nüfus memurunun yanında doğum tarihini tam olarak hatırlayamaması, günler, aylar hatta yıllar ne kadar birbirine benziyordu, Selim'in başlangıcını daha da karışık bir duruma sokuyor. Mısra 14 ve sonrası. Doğumu önemlidir. İsa'dan tam 1936 yıl sonra dünyaya gelen Selim'in doğumu yalnız kendisi için önemlidir? O tarihte orta yaşlı bir adam olan Numan Bey'in erkek evlat istemesi, Bunak dedenin bir torun özlemi içinde olması, henüz oğlunu torunundan ayıracak kadar aklı başındaydı, ufak tefek annesinin bu ağır yükü 9 aydan beri karnında taşımasının sabırsızlığı ve tutunanların yeni bir av bekleme heyecanı da bu doğumun önemini artırıyordu. Annesi yapılan hesaplara göre karnında Selim'i taşıma süresinden biraz fazla tutmuş. Selim'in sonradan bütün çıplaklığıyla ortaya çıkan sabırsızlığında bu beklenmedik olayın da payı olmalı. Müzeyyen Hanım'ın karnındaki şişkinliğin çok sivri bir biçim aldığını gören komşu kadınlar, muhakkak kız olacak sözleriyle Numan Bey'i ümitsizliğe sevk etmişler. Bu kocaman şişkinlik bir de kız olsaydı, Numan Bey ve kısa boylu erkekler için büyük bir ümitsizlik kaynağı haline gelecekti. Söylentilere göre Selim, doğduğu zaman 5 kilo 800 gram geliyormuş. Bu taşra kasabasında evi eliyle doğan bir çocuğun ağırlığının gramına kadar tespit edilmiş olduğuna inanamıyorum. Zaten Selim de bu miktarı ona kimin söylediğini ve bu sayının nereden aklında kaldığını bilmiyor. Sartı işleminin bir kasaba götürülerek yapılmış olabileceğini ileri sürüyor. Ben pek ihtimal vermiyorum. Kasaba götürmüşlerse herhalde çıplak olarak sokağa çıkarmamışlardır. Bu durumda da ya kundağıyla tartmışlardır ki o zaman verilen sayının net değil brüt olduğunu kabul etmek gerekiyor ya da Selim'i kasapta soymuş olabilirler. Temizliğiyle bilinen Müzeyyen Hanım'ın buna razı olması ve açıkta çengelleri asıl etlerin çevresine sineklerin uçuştuğu bir kasap dükkanında soğuk bir sonbahar günü Selim'in çıplak bırakılıp pis teraziye konulması bana uzak bir ihtimal olarak görünüyor. Baş parmağını emmesinin de yalnız Freud açısından yorumlanmasını eksik buluyorum. Selim bile bu hareketinde beslenme içgüdüsünün önemli bir payı olduğunu düşünerek bu stanzanın ilk taslağında şu mısralara yer vermiş. Baş parmağını emdi, evde koptu kıyamet. Ona göre oburluk, Freud'a göre şehvet. Bu mısralarda da görüleceği gibi Freud ile tam uzlaşamıyordu. Daha çok Jung'a yakınlık duyuyordu. Beni rahatsız eden ve adlandıramadığım duygularımın yalnız libidoya bağlanmasına gönlüm razı olmuyor derdi. Mısra 21. İlk resminde beyazdı. Selim'in ilk resmi pek iyi çıkmamış. Elden düşme bir fotoğraf makinesiyle resim çekmeye merak saran babasının acemiliğine kurban olmuş. Mısra 37. İlk rüyanın teriyle. Selim her zaman hafızasının çok kuvvetli olduğunu ileri sürmüştür. Anlattıklarına bakılırsa doğduğundan beri başına gelenlerin hepsini hatırlıyor. 1,5 yaşında geçirdiği sıtmanın dehşetini kafasında ve dalağında unutamadığı bir yaşantı olarak ifade ederdi. Hastalığına iyi gelmesi için bir fincan dolusu rakıyı nasıl susuz içirdiklerini anlatır, içkiye düşkünlüğünün belki o zaman başladığını söylerdi. Sıtma yüzünden dalağı şiştiği için ilkokul yıllarında başlayan atletizm hevesini de bir türlü tatmin edememişti. Belki bunun için yarışmalardan nefret ederdi. Hayatında girdiği tek yarışın hikayesi ise oldukça acıklıydı. Koşmak ve atlamak için gittiği bir atletizm sahasında, orada bulunan ve hepsi de yaşça ve bedence ondan küçük olan çocukların katıldığı bir 400 metre yarışına girmiş. Uzun bacaklarının sağladığı rahatlıkla yarışı 350 metre kadar başta götürmüş. Fakat dalağı ihanet etmiş ona sonunda. Boyca dirseğine bile gelmeyen ufak tefek bir çocuğun temposuna dayanamamış ve yarışın bitmesine 30 metre kala varış ipi yerine sola saparak kendini çimlere atmış. Bana kalırsa Selim sıtmaya tutulduğu devreyi annesinin anlattığı hikayelere dayanarak hatırlıyor. Hafızasının ilk rüyaya kadar uzandığını da kendisi bile ileri süremedi. Bu mısra ilerideki yıllarda hayatında önemli bir yer tutan rüyalarının başlangıcını göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Bu konuya tekrar hastalığı sırasında gördüğü başka bir rüya dolayısıyla bakınız mısra 87 birden gözünü açtı döneceğiz. Mısra 39 kundağı ile büyük ve beyaz. Yeni doğmuş bir bebeğin gelişmesini engelleyen ve onu eli kolu bağlı bir durumda bırakan eski kundak sistemini yerinde bir devrimle ortadan kaldıran büyük Türk reformcusu ve düşünürü Ziya Özdevrimsel, devrimden önceki adıyla Mükrimin Ziya, 1301-1939, her bakımdan gerçek bir devrimciydi. Onu şapka devriminden sonra şapkasız, denildiğine göre evinde giymek için de çok kısa kenarlı bir şapka yaptırmıştı. Kıyafet devriminden sonra kıyafetsiz, yazı devriminden sonra eski harflerle kitap okurken ve çatal bıçak devriminden sonra da elle yemek yerken gören olmamıştır. Bütün devrimlere ilk gençliğinden beri yürekten bağlı olan Ziya Tahir'i, yalnız devrimlere uymakla kalmamış, devlet parasıyla makine mühendisliğini öğrenmesi için gönderildiği Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde, derslerine çalışacağı yerde ülkenin devrim yapmakta yararlı olabilecek özelliklerini incelemiştir. Böylece Türkiye bir makine mühendisini kaybetmesine karşın üniversiteyi bitiremedi, gerçek ve verimli 34 devrim yapmıştır, bir devrimci kazandı. Devrimlerinin her biri başlı başına bir olaydır. Özellikle çocuk kundakları devriminin hikayesi gerçekten ilginçtir. Ziya Özdevrimsel bir gün üniversite kampüsünün bulunduğu şehir sokaklarında dolaşırken bir dört yol kavşağına geliyor. Türkiye'ye döndükten sonra bu kavşağı aynen Ankara'nın dış kapıya giden ilk kavşağını uygulamıştır. Bu arada kavşağı 3 yolun birleşmesinin doğurduğu güçlükleri hiçe saymış ve eski Maliye Bakanlığı'nın karşısında bulunan ve oradan geçen turistlere ilk bakışta yersiz görünen 4. yolu yaptırarak durumu düzeltmiştir. Karşıdan karşıya geçmek için işaret lambalarının olduğu yere yaklaşırken bu kavşakta gördüğü ışıklı trafik işaretleri Ziya Tahiri'ye trafik işaretleri devriminin yapıcısı olmak şerefini de kazandırmıştır. Kafasının devrimlerle çok meşgul olması nedeniyle kırmızı ışığın yanmakta olduğuna dikkat etmemişti. Daha doğrusu Ziya Bey henüz kırmızı ışığın anlamını anlamıyordu. Anlamını anlamak da Ziya Tahiri'nin dil devrimi sırasında güzel Türkçemize kazandırdığı deyimlerden biriydi. Dil devrimine öyle candan bağlanmıştı ki adını değiştirerek ışık yapmak istemiş fakat günün Sağlık Bakanı Kamil Bey'in "Ziya, böyle her adı değiştirmeye kalkarsak işin içinden çıkamayız. Ben de adımı değiştirip olgun mu olayım?" demesiyle vazgeçerek sadece soyadını mesleğine uygun seçmekle yetinmişti. Kırmızı ışığın anlamını anlamamak ona pahalıya mal oldu ve karşıdan gelen otomobili de görmediği için arabanın hafifçe çarpmasını önleyemedi. Yere düşünce trafik işaretler devrimini yapmakta geç kaldığımızı anladı. Etraftan yetişenler onu hemen en yakın hastaneye kaldırdılar. Tesadüfe bakın ki bu hastane bir doğum kliniğiydi. Önemli bir yarası olmadığı halde klinikte bir hafta yattı. Hastanede kendine gelir gelmez devrim yapıcı gözleriyle çevresini hemen süzmeye başladı ve kısa bir süre sonra da istediğini gördü. Bu hastanede bebeklerin ilk haftalarda sadece belden aşağı kısımları kundaklanıyor, bir ay sonra da kundak bütünüyle çıkarılıyordu. Öğrenimini bitiremeden yurda döndükten sonra önce Makine Sanayi Umum Müdürlüğü'ne tayin edilen Ziya Tahiri, bu işin ağır sorumluluğu yanında gösterdiği bir tip tükenmez çabayla Amerika'da gördüğü yenilikleri uygulamak için dedinmiştir. Çalışmaları devrin ileri gelenlerinin gözünden kaçmamış ve önce Sivas mebusluğuna, Ziya Bey Manisalıydı, sonra da sıhhat ve içtimai muavenet ile nafia vekilliklerine getirilmiştir. Sekreter kullanan ilk vekil olduğu söylenir. Fakat o sıralarda aydınlarımız arasında Alman ve Fransız etkisinin yaygın olması nedeniyle zamanla gözden düşen Ziya Özdevrimsel, hayatının son yıllarını idare meclisi azalıklarıyla geçirmiştir. Missouri zırhlısının İstanbul'u ziyaretiyle başlayan yeni çağda Ziya Bey yeniden hatırlanmış ve nerede olduğu uzun uzun araştırılmıştır. Sonunda 8 yıl önce öldüğü anlaşılınca hemen bütün siyasi partiler onun için anma törenleri düzenlemişlerdir. Ziya Tahiri'nin çok partili devreden önce ölmüş olması, onun hangi partiden olabileceği hususunda bitmez tükenmez tartışmalara yol açmıştır. O zamanın iktidarı Sivas'a merhumun bir heykelini diktirerek Ziya Bey'in şahsiyeti maneviyesine sahip çıkmak istemiştir. Muhalefet iktidara gelince Manisa'da bir abide-i Ziya yaptırmış ve onu Fahri Manisa milletvekili ilan etmiştir. Mısra 45 ve sonrası, Koridos Adası'nda. Koridos Adası, Batı Anadolu ile Doğu Yunanistan arasında dar ve uzun bir koridor gibi uzanan takım adaların, Fenikeliler koridor adaları derlerdi, en büyüğüdür. Batı Anadolu'ya ince bir kara parçasıyla bağlı olan bir yarımadanın teknotik devirde meydana gelen bir çöküntü sonunda ayrılmasıyla teşekkül etmiş devonyen karakterli bir arazidir. Kışları serin geçen ılık bir iklime sahiptir. Adanın bitki örtüsü tarım ve hayvancılığa elverişlidir. Eski Yunan müverihlerinden Diodoronus, Koridos'a yaptığı 4 yolculuğun izlenimlerini şöyle anlatıyor. Koridos adası, kıyısı yüksek Pelentes, Labrium, Hespandaira, ağaçlarıyla çevrili şirin bir tabiat köşesidir. Adanın güneybatı doğrultusunda bir mahmuz gibi uzanması, onu kuzey rüzgarlarının şiddetli tesirlerine karşı korumuş ve barbar çağlardan beri gemilere tabi bir sığınak olmasını sağlamıştır. Arazi adanın merkezine doğru tatlı bir eğimle yükselmekte ve tam ortasında Batı Anadolu Neolitik mimarisinin şaheserlerinden sayılan Ferraniya Tapınağı bulunmaktadır. Adanın sakinleri olan Permanların akıl tanrıçası Ferraniya için yaptıkları bu tapınak ve müştemilatında kraliçe Ferraniya oturur. Elysius dağında oturan tanrıça Ferraniya'nın yeryüzü temsilcisi olan kraliçe de aynı adı taşır. 14 yılda bir yapılan Ferraniya şenliklerinde kraliçe değiştirilir. Olimpiyatları çok andıran bu şenliklerde ülkenin bütün kadınları büyük matematik yarışmasına katılırlar ve en yüksek dereceli denklemi çözen kadın yeni kraliçe olur. Kız çocukları küçük yaştan özel bir eğitimden geçirilerek bu yarışma için yetiştirilir. Erkekler ise daha ağır sayılan hayvancılık, tarım ve yapım işleriyle uğraşırlar, savaş talimleri yaparlar. Kadın erkek münasebetleri için belirli bir sınır yoksa da cinsi münasebetin erkeklerin en verimli zamanı sayılan Mart ayında, aşk tanrıçası Hipandra'nın doğduğu ay, yapılması adet olmuştur. Perman erkeklerinin kısa boylu, esmer ve adaleli yapısına karşılık kadınlar uzun boylu ve beyaz tenlidir. Savaşçı bir ırk sayılmayan Permanlar, tarihleri boyunca özellikle Fenikeliler tarafından 3 kere istila edilen yurtlarında uzun süre rahat yaşamaktan yoksun kalmışlardır. Bazı denizcilik araçlarını ve para hesabını Fenikelilerden öğrendikleri sanılıyor. Permanların oturdukları evler aşağı yukarı birbirine benzer. Kapıdan girince küçük bir antre, solda matematik öğretmenlerinin kızlara ders verdiği bir çalışma odası, arkada bir yatak odası ve yanında erkeklerin aletlerini koydukları küçük bir sandık odası. Mutfak, banyo ve tuvalet bahçede ayrı bir pavyon halinde bulunur. Evlerin çatısı düzdür ve yazın çatıda yatılır. Ayrıca evliliğin ilk ayı bu damın üstünde geçirilir. Permanların Ferania'dan önce tavşana taptıkları sanılıyor. Fakat adada tavşanın azalması üzerine, Permanlar soğanlı tavşan yahnisini çok güzel yaparlar, tavşana tapmak yasak edilmiş. Matematik günlük yaşayışlarında önemli bir yer tuttuğu halde bu konuda bilgileri fazla ileri değil. Yüksek dereceli denklemleri daha çok tatonmanla çözüyorlar. Sinüs ve kosinüse inanmıyorlar. Bu nedenle de oran, ratio, kavramlarının gelişmemiş olduğunu söyleyebiliriz. Akıl tanrıçasına tapmalarına rağmen rasyonel yönlerinde görülen bu eksiklik Akdeniz ırklarının çelişmeli yönlerini bir kere daha ortaya koyuyor. Diodoronus bu bilgileri Korydos'a yaptığı ilk yolculuğun sonunda edinmiş. Tarihçimizin yakın arkadaşı matematikçi Pius'un da Permanlarla ilgilenmesi bu gezi notlarını görmesiyle başlıyor. Orta derece bir matematik bilgisine sahip olan Hippios, Aristo'nun Lisyum'unu bitirdikten sonra 2 yıl devam ettiği Platon'un akademiyasından belge alarak ayrılmış, Korydos adasını bilgisini satabileceği bir yer olarak görmüş. Bu emellerle Diodoronus'un 3. gezisine katılmış. Bu gezinin Ferania atlara rastlamasına özellikle dikkat ettiği anlaşılıyor. Ferman kadınları önce kır saçlı, uzun sakallı ve elinden baracindası eksik olmayan, baracinda eski Yunan'da daha çok sofistlerin kullandığı, üzerinde kabartma bir sfenks bulunan ve mahun ağacından yapılmış bir çeşit baston. Bir adamın matematikten bahsetmesini yadırgamışlar ve bir erkeğin matematik bildiğini ileri sürmesiyle ince ince alay etmişler. Festivale erkeklerin katılmaması ve Hippios'un Ferman olmamasının yarattığı güçlüklere rağmen matematikçimiz kraliçeliği ikinci defa kazanan Ferania'ya, ecelik aynı kadın tarafından yarışmayı kazansa bile en çok 3 kere muhafaza edilebiliyordu. Açıkça meydan okumuş ve 4. dereceden daha yüksek bir denklemi hiçbir zaman çözememiş olan kadına 12. dereceden denklemi 2 saatten daha kısa bir sürede çözebileceğini söylemiş. Hem de bunu yarışlar başlamak üzereyken birden sahaya çıkarak bütün Fermanların ortasında yapmış. Bunun üzerine Feraniodum yarışmanın yapıldığı açık alan derin bir sessizliğe gömülmüş. Fermanlar ümitsiz bakışlarla kraliçelerini süzmüşler. Fenikelilerin istilasından beri yabancılara karşı korkak bir kuşku besleyen Fermanların bu endişesine hak vermek gerekiyor. Yüzyıllar boyunca korudukları gelenekleri elinde garip bir sopa tutan bu adamın akıl almaz iddiası yüzünden bozulacak mıydı? Fakat kraliçe de artık biliyordu ki bir erkek olmasına rağmen bu yabancı matematikçinin meydan okumasını kabul etmezse eski otoritesini korumak kolay olmayacaktı. Meydanda bir dalgalanma başlamıştı. Ferania'nın 6 kocasından en genci Faldon kalabalığı yararak en öne geçmiş ve sorgulu bakışlarla Ferania'yı süzüyordu. Ferania başını kaldırmıyor ve alanın ortasındaki Dakintos kumunda üstüne değnekle kolayca çizgi çizilebilen bir çeşit toprak biraz önce çözdüğü denklemin işaretlerine kaygıyla bakıyordu. Sonra birden başını kaldırdı ve değneğiyle havaya eşkenar bir üçgen çizdi. Kabul etmişti. Alan fermanların haykırışlarıyla inliyordu. Hippios ağır ağır alanın ortasına yaklaştı, durdu, denklemi verecek olan ihtiyar problemayı bekledi. Denklem yazılınca da elindeki baracindayla yere düzgün işaretler çizerek akademiyada yalnız teknik resimden ortalabilmişti. 1 saat 12 dakikada ya da o zamanki kum saati birimiyle 46 şişede denklemi çözdü, baracindasının elbisesinin eteğini sildi ve geri çekildi. Ferania sonunun geldiğini anlamıştı. Alana bile inmeden kalabalığın arasına karıştı. Mısra 61-68. Evin arka bahçesi. Selim 2 yaşındadır. Eski bir taşra konağının arka bahçesi. Uçları sivriltilmiş tahta parçalarından yapılmış bir çit. Bazı tahtalar düşmüş, yerine tel takılmış. Bakımsız bahçede otlar büyümüş. Otların arasında serbestçe gezinen böceklerden Selim'i korumak için yere eski bir kilim serilmiş. Sıcak bir Mayıs akşamı. Büyük anne Selim'i uyutmaya çalışıyor. Penceresi bahçeye açılan mutfakta hizmetçi kadın su böreği pişiriyor. Kokuları Selim'in üstünden aşarak tahta perdeye çarpıyor.